Ayrım 75. Kızıl gökler altında kızıl denizler. Scott Lynch. Sayfa 687. İkinci kısım. 2500 diye 15. kez tekrarladı Locke. Faytonları Velvirazzo'nun marinasına doğru tıngır mıngır ilerlerken. Buna inanamıyorum. Yine de çoğu kimsenin sahip olduğundan fazla diye mırıldandı Jean. Ama bize vaat edilenden az dedi Locke. Üzgünüm Jean, yine her şeyi berbat ettim. 10.000'ler demiştim, bizi zirveye çıkaracak koca bir vurgun. Lachaine soyluları, tanrılar aşkına. Başını ellerinin arasına aldı. Madrapaz bekçi, niye bana kulak verirsin ki?
Senin suçun değil dedi Jean. Amacımıza ulaştık. Planladığımız her şeyle beraber paçayı sıyırdık. Sadece o her şey bozuk çıktı. Böyle olacağını tahmin etmemiz mümkün değildi.
Kahretsin dedi Locke.
Faytonları yavaşladı, sonra da gıcırdayarak durdu. Sürücüleri dışarıya bir tahta basamak yerleştirirken bir takırtı ve gıcırtı yükseldi. Ardından kapı gün ışığına açıldı. Kabin deniz kokusuyla ve martıların çığlıklarıyla doldu.
Hala bunu yapmak istiyor musun?
Locke iri yarı dostunun tepkisizliği karşısında dudağını ısırdı. Onun da bizimle gelmek istediğini biliyorum. Her şeyi unutabiliriz. Bu işi burada bırakabilir ve faytonla.
Önemli değil diyen Jean dostunun yanındaki bez çuvalı işaret etti.
Çuval içinde hareketli bir kuvvet barındırırcasına kıpır kıpırdı.
Hem bu sefer yanımızda bir kedi getirme zahmetine katlandık.
Öyle tabii.
Locke çuvalı dürttü ve cevaben içeriden gelen saldırı karşısında zayıf bir tebessüm etti.
Yine de sen...
Jean faytondan inmeye başlamıştı bile.
Efendi Fairwhite, sizinle nihayet tanıştığıma çok sevindim. Tabii sizinle de efendi.
Kallas dedi Locke. Tavrin Kallas. Dostumun kusuruna bakmayın, zor bir gün geçirdi. Aramızdaki işle ben ilgileneceğim.
Elbette dedi Velvirazzo'nun özel yat limanının amiri. Şehrin önde gelen ailelerinin sayıları iki elin parmaklarını geçmezdi. Sefahat mavnaları ve gezinti tekneleri burada sürekli bir koruma altında tutulurdu.
Liman amiri onları iskelelerden birinin sonuna tek direkli zarif bir teknenin alçak dalgalar üstünde hafif hafif sallandığı yere kadar götürdü. 12 metre uzunluğundaki tekne lakeli tik ve cadı tahtası ağaçlarından yapılmaydı. Yüzeyi pirinç ve gümüşle süslenmişti. Selviçeleri en kalitelisinden, yeni yarı ipekli ve katlı yelkenleri temiz bir sahilin kumları kadar beyazdı.
Her şey yolladığınız mektuplara uygun olarak hazırlandı efendi Fairwhite dedi liman amiri. Hazırlıklar 3 yerine 4 gün sürdüğü için özür...
Sorun değil dedi Locke adama faytondayken saydığı solarilerle dolu olan deri bir çanta uzatarak.
Ücreti ve çalışma ekibinizin 3 günlük teşvik primini eksiksiz olarak burada bulabilirsiniz. Pintilik etmek için bir sebebim yok.
Çok ama çok naziksiniz dedi liman amiri ağır çantayı alırken yerlere kadar eğilerek.
Paralarının neredeyse 800 solarisi daha şimdiden harcanmıştı.
Peki ya erzaklar diye sordu Locke.
Belirtildiği şekilde yüklendi dedi liman amiri. Bir hafta yetecek kadar gıda ve su, şaraplar, muşambalar ve diğer acil durum teçhizatı da bütünüyle orada. Hepsini bizzat kontrol ettim.
Ya akşam yemeğimiz?
Geliyor dedi liman amiri. Bir ulağın birkaç dakika önce burada olması gerekiyordu. Bekle, işte orada.
Locke faytondan tarafa göz attı. Kucağında kendi göğsünden bile daha büyük bir sepet taşıyan küçük bir oğlan arabanın arkasından koştura koştura çıktı. Locke gülümsedi.
Akşam yemeği de geldiğine göre alışverişimiz tamamlanmış demektir dedi. Oğlan yaklaşıp sepeti Jean'a teslim ederken.
Pekala efendi Fairwhite, acaba ne zaman denize açıl?
Derhal dedi Locke. Geride bırakacak çok şeyimiz var.
Herhangi bir konuda yardım istiyor musunuz?
Yanımızda 3. bir kişi daha olacaktı dedi Locke usulca. Ama ikimiz de yetinmemiz gerekecek.
Genç adam yeni teknelerine baktı ve bir zamanlar kendisine yabancı gelen yelken, selviçe, direk ve yeke düzenini gözden geçirdi. Biz hep birbirimize yetmişizdir. Bavullarını faytondan indirip tekneye yüklemeleri 5 dakikadan kısa sürdü. Zaten çok fazla bir şeyleri de yoktu. Birkaç yedek giysi, iş tünikleri ve pantolonları, silahlar ve ufak tefek hırsızlık aletleri. Jean tekneyi iskeleden çözdüğü sırada güneş batıda alçalmaya başlamıştı. Loki yükseltilmiş küpeştelerle çevrili küçük bir oda ebatlarındaki kıç güvertesine atladı ve limandan ayrılmadan önce yaptığı son şey bez çuvalı açıp içindekini tekneye salmak oldu. Siyah kedi yavrusu asil kafasını kaldırıp ona baktı, gerindi ve yüksek sesle mırıldayarak Loki'nin sağ bacağına sürtünmeye koyuldu.
''Yeni evimize hoş geldin çocuk. Gördüğün her şey senindir.'' dedi Loki. ''Ama bu sana bağlanacağım anlamına gelmez.''
4. Kısım. Velviratso'nun fener kulelerinin sonuncusundan yaklaşık 100 metre açığa demirlediler. Ve fenerlerin yakut kırmızısı ışığında Loki'nin vaat ettiği akşam yemeğine oturdular. Aralarında küçük bir sehpayla kıç güvertesinde bağdaş kurdular. Her ikisi de ekmeğe ve tavuğa, köpek balığı yüzgecine ve sirkeye, üzümlere ve siyah zeytinlere kendini kaptırmış gibi davrandı. Asil birkaç kez yemeklerine savaş açmaya kalkıştı ve ancak Loki ona kendisi kadar büyük bir tavuk kanadını rüşvet olarak verdikten sonra onurlu bir şekilde barış yapmaya yanaştı. Bir şişe şarabı yemeğin merkezine oturmaksızın lokmalarınızı kolaylıkla yutmanıza yardımcı olan türden alelade bir kamor beyazını devirdiler. Loki boşalan şişeyi denize fırlattı. Sonra da bir tane daha açıp bu sefer daha yavaş içtiler. ''Vakit geldi.'' dedi Jean nihayet. Güneş batıda o denli alçalmıştı ki sancak küpeştesine batarmış gibi gözüküyordu. Kızıl bir andı. Denizden sermaya kadar tüm dünya bir gülün kararan taç yaprağının henüz kurumamış bir damla kanın rengindeydi. Deniz sakin, hava durgundu. En ufak bir uğraşları, sorumlulukları, planları yahut randevuları yoktu. Loki iç geçirdi, ceketinin iç cebinden berrak bir sıvıyla dolu cam bir tüp çıkardı ve onu sehpanın üstüne bıraktı. ''Bunu bölüşmeyi konuştuk.'' dedi.
''Evet, konuştuk.'' karşılığını verdi Jean. ''Ama öyle bir şey yapmayacağız.''
''Ya?''
''Onu sen içeceksin.'' Jean avuçlarını sehpaya koydu. ''Hepsini.''
''Hayır.'' dedi Loki.
''Seçme şansın yok.'' dedi Jean.
''Sen kim olduğunu sanıyorsun?''
''Onu bölüşmek gibi bir riske giremeyiz.'' dedi Jean, sesi her an harekete geçmeye hazır olduğunu Loki'ye belli eden o makul ve kontrollü tarzda çıkıyordu. ''Birimizin kesinlikle iyileşmesi ikimizin birden sürünerek can vermesinden iyidir.''
''Ben şansımı sürünmekten yana kullanmayı yeğlerim.'' dedi Loki.
''Ben yeğlemem.'' dedi Jean. ''Lütfen iç şunu Loki.''
''Yoksa ne yaparsın?''
''Ne yapacağımı biliyorsun.'' dedi Jean. ''Bana baskın gelemezsin ama ben sana pekala gelebilirim.''
''Yani bunu zorla.''
''İster ayık ister baygın ol, panzehir senin.'' dedi Jean. ''Hangisini seçeceğin umurumda değil. Madrabaz bekçi aşkına iç şu lanet olası panzehiri.''
''İçemem.'' dedi Loki.
''Öyleyse beni buna mecbur.''
''Anlamıyorsun.'' dedi Loki. ''İçmem demedim, içemem.'' dedim. ''Sen de? Bu altı üstü kasabadan aldığım bir tüp su.'' Loki tekrar cebine uzandı, boş bir cam tüp çıkardı ve onu yavaşça sahtesinin yanına koydu. ''Beni bu kadar iyi tanıyorken şarabını benim doldurmama izin vermen beni oldukça şaşırttı doğrusu.''
''Seni piç!'' diye kükredi Jean ayağı fırlayarak.
''Onun doğrusu centilmen piç.''
''Seni gidi sefil orospu çocuğu.''
Jean o kadar hızlı hareket etti ki irkilen Loki telaşla geriye sıçradı. Jean sehpayı kaptığı gibi denize atarken akşam yemeğinden geriye kalanlar teknenin güvertesine saçıldı.
''Bunu nasıl yaparsın? Bunu bana nasıl yaparsın?''
''Ölmeni seyredemem.'' dedi Loki. ''Yapamam. Benden öyle bir şey isteyemezsin.''
''Bana seçme şansı bile bırakmadın.''
''Panzehiri bana zorla içirecektin.'' Loki tüneyindeki kırıntıları ve tavuk kemiği parçacıklarını silkerek ayağa kalktı.
Öyle bir şey deneyeceğini biliyordum. Senden önce davrandığım için beni suçlayabilir misin?
Yani şimdi ben senin ölmeni seyredeceğim, öyle mi? Önce Ezri, şimdi de sen. Ve bu bir lütuf ha?
Jean kendini güverteye bıraktı, yüzünü ellerinin arasına gömdü ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.
Loki onun yanına diz çöktü ve kollarını dostunun omuzlarına sardı.
''Bu bir lütuf'' dedi Loki, ''bana yapılan bir lütuf. Aptalın teki olduğun ve kafan çalışmadığı için sürekli hayatımı kurtarıyorsun. Bırak, bırak bir kerecik olsun aynı şeyi ben sana yapayım. Çünkü bunu gerçekten hak ediyorsun.''
''Bu işten hiçbir şey anlamadım.'' diye fısıldadı Jean. ''Seni gidi orospu çocuğu, bunu nasıl yaparsın? Aynı anda hem sana sarılmak hem de tanrıların cezası kafanı koparmak istiyorum.''
''Ah'' dedi Loki, ''bu sözlerinle aile kavramını tanımlamış oldun.''
''Ama öleceksin.'' diye fısıldadı Jean.
''İllaki bir gün olacaktı.'' dedi Loki. ''İllaki olacaktı ve şimdiye kadar olmamasının tek sebebi aslında sensin.''
''Bundan nefret ediyorum.'' dedi Jean.
''Ben de ama artık oldu bitti. Sanırım durumu kabullenmekten başka çaremiz yok.''
''Kendimi sakin hissediyorum.'' diye aklından geçirdi. ''Sanırım bu kadarını söyleyebilirim. Kendimi sakin hissediyorum.''
''Peki şimdi ne yapacağız?''
''Ne planladıysak onu.'' dedi Loki. ''Olabilecek en tembelce süratle bir yerlere gideceğiz. Kıyı boyunca öylesine dolaşacağız.'' Ne peşimizden gelen biri var ne de yolumuzu kesmek isteyen. Soyacağımız birileri de kalmadı. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadık, Loki sırıttı. Ne yalan söyleyeyim, bu konuda iyi olup olmadığımızı bile bilmiyorum.
Peki ya sen?
Ölürsem ölürüm dedi Loki, beni affet.
Evet dedi Jean ve hayır asla.
Sanırım anlıyorum dedi Loki, şimdi kalk ve benimle beraber şu çapaya bir el at olur mu?
''Aklından ne geçiyor?''
''Bu sahil öyle yaşlı ki'' dedi Loki, ''her tarafı dökülüyor. Onun gibi bir sürü yer gördük. Bakalım bu şeyin yönünü başka bir yere çevirebilecek miyiz?''
Genç adam bir elini Jean'ın omzundan ayırmadan ayağa kalktı.
''Şöyle yeni bir yere.''
Son söz. Gerek koltuklarından kalkmadan, gerekse de daha uygulamalı bir yaklaşım izleyen denizcilik meraklıları, kızıl gökler altında, kızıl denizlerde meslek jargonunun büyük bir kıyımdan geçtiğini mutlaka fark edeceklerdir. Bazı durumlarda makul bahaneler öne sürebilir, okuyucunun daha iyi anlaması için kavramları soyutladığımı ya da Loki'nin dünyasındaki kültürel ve teknolojik farklılıkların böyle gerektirdiğini iddia edebilirim. Diğer durumlarda ise ancak yazarların en geleneksel sancısıyla, yani bir yerlerde hata yaptığımı ve neden bahsettiğime dair hiçbir fikrimin olmadığını açıklayabilirim. Sen aradaki farkı anlamadıkça işler her ikimiz için de daima en iyi şekilde sonuçlanır sevgili okuyucum. İşte bu amaç doğrultusunda dua ediyorum. Böylece Gentleman Pitchler serisinin ikinci kitabı tamamlanmış oluyor. Scott Lynch, New Richmond, Wisconsin, 26 Ocak 2007. Teşekkür. Yıllar boyunca pek çok şey, sevgili, en iyi arkadaş, ilk okuyucu, yapıcı eleştirmen ve nihayetinde eş olduğu için bir kez daha harikulade jeniye. Yalnızca genel ve belirli bir biçimde zeki oldukları için değil, beni öldürmedikleri için de Anne Groel, Gillian Redfern ve Simon Spanton'a. Yine beni öldürmediği için Joe Fletcher'a sağ ol. İngiltere'ye düzenlediğim ilk seyahati neşe içinde geçirmemi sağlayan ve berbat bir hastalığa yakalanmama rağmen bana anlayış gösteren Orion Books'taki herkese, özellikle de sadık zorbam ve kılavuzum John Weir'e. Daha yeni doğmuş bir bebek kitap olmasına, iki ayağı üstünde bile duramamasına rağmen Loki Lamora'nın yalanlarını tanıtmak ve övmek için 40 takla atan İngiltere'deki tüm kitapçılara. Desire, Jeff ve Cleo'ya, Diana Hoak, Lisa Rogers,
Josh Pasternak, John Joseph Adams, Elizabeth Baer, Sarah Monet, Jason McCray, Joe Abercrombie, Tom Lloyd, Jay Lake, GRRM ve daha pek çoğuna. Gelmiş geçmiş en iyi ev hayvanları topluluğu olan Loki, Valkyrie, Pipit, Artemis ve Thor'a.
Kitabın sonu. 16 Ocak 2021. Sayfa 694.